الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta durgun suya bevletmek ya da durgun suda yıkanmakla ilgili hadise almıştık. Hatta o zaman arkadaşlardan bir tanesi, bunun içine kişinin evinde su olmadığı zaman bir kovada, bir kapta biriktirdiği sudan yıkanması girer mi diye sormuştu. Buna onun girmeyeceğini söylemiştik. Bugün de o konularla ilgili hadislerimizi alacağız. Yani o durgun suya bevletmekle ilgili alakalı olan hadisler, yani umuma ifade eden, yani genelde insanların kullandığı, kullanabileceği, kullanma ihtimali olan sulardan bahsetmiştik. Yani evin içinde değil de daha çok böyle bir yerde birikintisi, su birikintisi, bu tarz şeyleri kapsıyordu. Bugün alacağımız hadis-i şerifler de inşallah normalde kişinin evinde ki yıkandığı sudan bahsedeceğiz. Hadis-i şerifte diyor ki: "Ve an raculin sahiben nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tagtesilel mer'atu أن تغتسل المرأة أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح." Hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bir kişi şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğin artığı ile erkeğin de kadının artığı ile yıkanmasını yasakladı. Yani buradaki artıktan kasıt birinin banyoya girip kovadan yıkanıyor. Kovada arta kalan suyla diğeri gelip ne yapıyor? O sudan yıkanıyor. Yani buradaki artıktan kasıt bu. Bir su var, bir kovada su var. Erkek kişi, eş, koca geliyor mesela o sudan yıkanıyor. Daha sonradan işini bitirdikten sonra hanımı geliyor. O kalan sudan, temiz olan kalan sudan ne yapıyor? Yıkanıyor. Bununla ilgili Allah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğin artığı ile, erkeğin de kadının artığı ile yıkanmasını ne yaptı? Yasakladı. Her biri suyu sadece kendisi için avuçlayıp alsın diyor. Bu hadisle ilgili öncelikle diyoruz ki bu hadis sahih bir hadis-i şerif. İmam Beyhaki bu hadisi mürsel hadis babından görüyor. Diyor ki bu hadis-i şerif sahihtir, zayıftır. Sorulduğu zaman diyor ki çünkü burada sahabenin diyor kim olduğu bilinmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birisi olarak geçiyor. Mürsel hadiste ne? Tabiinin direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden arada sahabi saymadan hadisi rivayet etmesi. Diyor ki bu da aynı onun gibidir. Çünkü sahabenin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama hadis alimlerine göre olay böyle değil. Çünkü sahabenin hepsi udul, adil kimseler. Yani söyledikleri sözlerde şahadetine güvenilen insanlar olduğu için sahabenin kim olduğunun bilinmemesi önemli bir şey değil. Hadisin sıhhatine zarar veren bir durum değil. Çünkü ne diyoruz? Sahabenin hepsi adil, udul. Yani şehadet ettiği şeyde güvenilir kimseler. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden birisi demesi bizim için yeterli. İsminin kim olduğunu bilmemiz veya bilmememiz hususunda bir problem yok. Burada da sahabenin kim olduğuyla ilgili bazı bilgiler alalım. Yani kim sahabe vasfını alması için o kişinin kim olması gerekir? Bununla ilgili es-sahabi huwa men ictema'a bin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem mu'minen bihi velau lahzatan ve mata ala zalik ve lev lem ya'lem bihi er-resul sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aynı müctemada, aynı mecliste aleykümselam. Aynı müctemada, aynı mecliste bulunmuş olması gerekiyor. Ona iman etmesi gerekiyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteliğinin çok az bir zaman bile olsa sahabe olması için ne? Yeterli bir şey. Ve bunun üzerine de ölmesi gerekiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı mecliste bulunacak. Onun peygamberliğine, nübüvvetine iman etmiş olacak. Yanında bulunduğu vakit az bir süre dahi olsa o kişiye ne diyoruz biz? Sahabe diyoruz. Ve aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu tanıma şartı yok. Yani illa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kişiyi birebir aynı olarak tanımasının gereği de yok. Diyoruz ki mesela veda haccında 120 bin tane sahabe vardı değil mi? Orada bulunan, toplanan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsini tanıyor muydu? Birebir. Mümkün değil. Değil mi? Tanımıyordu. Ama aynı zamanda biz ne diyoruz o kimseler için? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi diyoruz. Burada aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olması gerekiyor. O mecliste görüyor. Aynı zamanda görmese de sahabe olur mu?
Olur. 120 bin kişi onu görüyor. Hepsini 100 bin görmek zorunda değil.
Aynı zamanda o kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmesi, yani görmemesi onu sahabilik vasfından çıkarmıyor ki. Bazı ama sahabeler vardı. O meclislerde bulunuyorlardı. Evet. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlardı? Görmüyorlardı. Yani o mecliste veya da başka bir şeyde, deminden dedik ya, veda haccında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani etrafında 120 bin kişi vardı. Öyle bir topluluk düşünün. Belki en arkada olanlar, daha arka tarafta olanlar o mecliste bulunuyorlardı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzaklıktan dolayı belki de ne yapamıyorlardı? Göremiyorlardı. Ama ne? O mecliste bulundukları için biz onlara sahabe diyoruz. Burada dedik ya, men iştema bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o meclisinde bulundu ise. Buradan kasıt arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeye başladıktan sonra, nübüvvet hasıl olduktan sonra, yani Peygamber Efendimiz'e peygamberlik vasfı verildikten sonraki durumu kapsıyor. Mesela birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden önce onun meclisindeydi. Daha sonradan peygamberlik geldi ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir daha görüşemedi. Onun haberi geldi, peygamberlik haberi geldi. Bu kişi ona iman etti. Biz bu kişiye sahabe diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü niye? Yani Peygamber Efendimizle o birlikte olduğu dönem neyle alakalı? Nübüvvetten önce. Eğer nübüvvetten sonra onun bir celsesinde bulunmuş olsaydı, yani onun bir ilim halkasında veya bir toplantısında, toplandığı yerde insanlara nasihat ettiği bir ortamda bulunmuş olsaydı, az bir sürede olsa ne diyecektik biz ona? Sahabe diyecektik. Yani bu kişinin Allah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce onunla aynı mecliste olması onu ne yapmıyor arkadaşlar?
Bilmiyorum,
sahabe yapmıyor. Yani o mecliste bulunuyor olması lazım. Yani selam verirken onun peygamber olduğunu biliyor muydu? Yani burada dedik ya bak, men iştema bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mu'minen bihi. Yani ona iman ediyor, onun peygamberliğini kabul ediyor. Onunla aynı mecliste bulunuyor.
Meclis şartı mı var?
Yani
yolda karşılaşması.
Yani yolda mesela geçerken gördü ama onun peygamber olduğunu bilmiyordu veya kabul etmiyordu.
Yok, kabul ediyordu.
Biliyordu. Yani o şey zor bir ihtimal. Hem evet, peygamber olduğunu kabul edip yani, hem onun ilim meclislerine gelmese, sonra yolda geçerken sadece bir kere selam verse, böyle vakada böyle bir şey bilmiyoruz, haber bilmiyoruz yani. Yani ondan bir nasihat alsa, onun peygamberliğine iman edip birebir karşılaşsa, ondan nasihat alsa, ayaküstü de olsa, yani o şey miktar önemli değil. Bir dakika, beş dakika, bir gün, on sene, yirmi sene, burada böyle bir ayrım yapmıyoruz. Nasıl? Geliyor Allah sallallahu aleyhi ve selleme, bulamıyor, geri dönüyor. Ve ne yapıyor? Sahabe olamıyor. Olamıyor. Gelip o anda bulsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, o zaman ne olacaktı? Biz olacaktık ki sahabelerden bir tanesi diyecektik.
Tasavvuf anlayışına göre hani peygamberimizin aynı mecliste bulunmamış, görmemiş, hatta aynı dönemde bile yaşamamış, neredeyse onları bile sahabe yapan tipler de var.
Yani işte bunlar ne yapıyoruz? Bu tanıma baktığımız zaman buradan sahabenin kim olup olmadığını ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Mesela başka bir vasıfla bahsedelim. Diyelim ki birisi mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra dinden döndü, mürted döndü, mürted oldu. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındayken mürted oldu. Ama normalde yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce onun meclisinde bulunmuştu ve ona iman etmişti. Onun peygamberliğini kabul etmişti. O mecliste bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ya da hayattayken dinden çıktı bu kişi. Mürted oldu. İslam dinini terk etti. Sonradan yeniden geri döndü İslam dinine. Peki bu kişi o zaman sahabe oluyor mu?
Şimdi nübüvvetinde Müslüman oluyor. Sonra dönüyor.
Nübüvvetinde Müslüman oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam vefatından sonra ya da Allah Resulü Aleyhisselam hayattayken İslam dininden çıkıyor bu kişi. Mürted oluyor. Ve daha sonradan Allah'a tövbe ediyor. Hatasını anlıyor. İster Allah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra olsun bu olay. Evet. Veya da hayatındayken. Yeniden İslam dinine geri dönüyor. Biz bu kişiye sahabe diyor muyuz? Demiyor muyuz? Latif abi demiyoruz diyor.
Diyoruz.
Diyoruz. Neye göre diyoruz?
Çünkü nübüvvetinin başında zaten Müslümanlığın kabul etmiş. Peygamberimizi tanımış. Sonradan vazgeçmiş.
Sahabenin şehadetine inanılır güvenilir dediniz ya. İslam'dan çıkarak böyle kaybediyor.
O zaman bakıyoruz. Diyoruz ki
İslam'a geri girdiğinde aleyhissalatü vesselam'ı görüyor mu? Aynı ortama giriyor mu?
İşte ya mesela öldükten sonra veya da hayatında bu ikisini ayırt etmiyoruz. Diyoruz ki bu şekilde. Alimler diyorlar ki bu konuda racih olan görüş o kişinin sahabe olduğu. Çünkü bununla ilgili diyorlar ki ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor diyor ki وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٍ Kim İslam dininden yüz çevirir ondan dönerse o kişi ne yapmış olur? Kafir olmuş olur diyor, değil mi? Ne buradaki şart ne? İslam dininden dönüp ölürse o kişi ne olur? Kafir olur. Peki faulaike habitat a'maluhum fid dünya vel ahira. O kimselerin diyor dünya ve ahiretteki amelleri boşa çıkmıştır. Batıl olmuştur. O zaman buradaki şart neyle alakalı? Ölmesiyle alakalı. O kişi İslam dininden çıkıp ölseydi biz ona diyecektik ki o insan kafir olarak öldü. Ama o kişi İslam dininden çıktı. Sonra ne yaptı? Aynı şekilde geri döndü. Yani bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? Onun sahabeliği sağ veya vefat etmiş olsun. Fark etmez. Çünkü ona iman ettiği dönem, onun meclisinde bulunduğu dönemde Müslümandı bu kişi. Dinden çıktı, geri geldi. Amelleri ne oldu? Batıl olmadı. Çünkü bu ayeti kerimede ne dedik? Eğer ölseydi, yani buradaki ayet-i kerime ne diyor? وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ Yani kim İslam dininden çıkar ve ölürse فَهُوَ كَافِرٌ O kişi nedir? Kafirdir. فَاُولَٰئِكِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kişinin dünyada ve ahiretteki amelleri ne olmuştur? Boşa çıkmıştır. Yani bu ölümle alakalı bir durum. Eğer ölmediyse, yeniden İslam dinine döndüyse, racih olan görüş nedir? O kişi için biz sahabe diyoruz.
Var mı öyle bir
Ya şu anda kaide olarak, kural olarak böyle. Ama birebir şu anda sahabe ismi o şekilde şu anda ben hatırlamıyorum. Bunu niçin anlattık? Dedik ya deminden bir kişi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir kişi bu hadisi şerifi bize aktarıyor. Bu hadisi bize aktarıyor ama o sahabenin kim olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Ama biz diyoruz ki, dedik ya İmam Beyhaki ne diyor? Bu hadis mürsel hadis sınıfında değerlendirilir. Mürsel hadisler de zayıf hadis kategorisine giriyor. Çünkü mürsel hadisin tarifinde ne var? Tabii direkt ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi naklediyor. Arada sahabeyi ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Burada diyor ki aynı şekilde sahabenin kim olduğunu bilmiyoruz. O zaman diyor ki bu mürsel hadistir. O yüzden diyor ki bu hadis zayıftır. Böyle bir iddiada bulunuyor İmam Beyhaki rahimeullah. Umumi olarak da alimler, hadis alimleri de diyorlar ki Ehl-i Sünnet'in nazarında sahabenin hepsi odul, adil olan kimselerdir. Yani onların özelliği nedir? Şehadetine güvenilen insanlardır. Yani kim olup olmadığı bizim için önemli değil. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesi olduğunu biliyorsak, hadiste geldiği gibi, sahabesi ona nispet edilen birisi, sahabe kapsamı altında birisi oluyorsa, biz o kimseye ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam sahabesidir. Onun artık ondan gelen hadisi direkt kabul ediyoruz. Hadiste dedi ki Allah Resulü sahabelerinden bir kişi anlatıyor. Kadının erkeğin artığı ile, erkeğin de kadının artığı ile yıkanmasını yasakladı. Buradaki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir yasaklama ibaresi yok burada. Değil mi? Allah Resulü sellem yasakladığını söylüyor. Yine aynı şekilde burada normal biz için, normal insanlar için mesela ben burada bir şey anlatıyorum. Belki yarın öbür gün Levent diyecek ki Fatih Hoca işte bu şeyi yapmanın yasak olduğunu, haram olduğunu söyledi. Oysa ki ben mesela öyle bir şey kastetmedim. Levent'in beni yanlış anlama ihtimali veya Hilmi'nin veya Latif abinin yanlış anlama ihtimali var. Ama sahabe için bu söz konusu değil. Onlar o dönemde bu dini bize taşıdılar. Lugayı, dili en iyi şekilde biliyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın neyi yasaklayıp neyi yasaklamadığını biliyorlardı. Burada direkt bir lafızla söylemedi. Mesela Allah Resulü Aleyhisselam işte La yaktesilar raculu bi fadlil mer'ati. Yani erkek kadınından arta kalan suyla yıkanmasın kesin. Yani la ennahye, nehyeden la lafzını kullanmadı. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bunu yasakladığını söyledi. Biz de diyoruz ki bu durum şundan kaynaklanabilir. Sahabe burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu yasakladığını biliyor. Ama orada kullandığı yasaklama sigasındaki şeyi unutmuş olabilir. Ama bu onun bunu yanlış anladığı anlamına, manasına ne yapmaz? Gelmez. Diyor ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tagtesilel mer'atu bifadlil raculi evil raculu bifadlil mer'ati fel yagterifâ cemi'a. Yani Allah sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi, bu kısmı açıklarken diyoruz ki en tagtesilel mer'atu bifadlil raculi, yani kadının erkekten arta kalan suyla yıkanması veya da erkeğin kadından arta kalan suyla yıkanmasındaki buradaki nehi, yasaklama tahrime delalet etmiyor. Yani o işin haram olduğuna delalet etmiyor. Çünkü niye? Bundan sonraki hadislerde Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu fiili yaptığını göreceğiz. Yani o zaman burada ne diyoruz? Buradaki kasıt, buradaki nehiden kasıt, yasaklamadan kasıt haramlık değil. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun daha güzel bir şekilde yapılmasını veya da daha güzel bir şekilde bu işin yapılabileceğinden bize bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisin devamında diyor ki vel yagterifa cemi'a. Yani ne dedik? Her biri suyu sadece kendisi için avuçlayıp alsın. Yani kişi bir an yıkanıyor, geri geliyor, ardından hanımı gidiyor, o kalan suyla yıkanıyor veya hanım önce yıkanıyor, ardından kalan suyla eşi yıkanıyor. Diyor ki bundan ziyade ikisi aynı anda yıkansın. İkisi aynı anda yıkansın. Her biri kendisi için ne yapsın? Sudan avuçlayarak alsın. Yani bize bir şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyi yasakladığı zaman ne yapıyor? Peşinden hadisin devamında da gördüğümüz gibi yapılması gerekeni de ne yapıyor? Anlatıyor. Burada dediğimiz gibi yasaklama tahrimle, haramlıkla alakalı değil. Sadece bundan daha güzel bir edeple alakalı, şeyle alakalı, bir görgü kuralıyla alakalı. Bunda zaten faydalarını biraz sonra zikredeceğiz. Burada aynı zamanda ne oluyor? Eşler arasında muhabbetin, sevginin artmasına dair bir şey var. Kişi kendisi gidip yıkansa, ondan sonra hanımı gidip yıkansa, bir de aynı anda yıkansalar, aradaki sevgi, muhabbet daha da farklı olabilir.
Ya bu şöyle de olabilir mi? Yani işte şu sorunun cevabı, kişi eşiyle istese banyoya da girebilir.
Yani onunla ilgili zaten hadisten çıkan faidelerde bunu zikredeceğiz inşallah.
Evet.
Buradan dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakı, terbiyeyi, aynı zamanda eşler arasındaki muhabbeti arttırmak için onlara verdiği bir öğüt, bir talim, bir ders var burada. Bununla ilgili de aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili var. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı kaptan yıkanırdık. Diyor ki ellerimiz bazen çarpışırdı. Hani o alıyor suyu, ben alıyorum. Bazen diyor ona derdim ki bana da bırak, bana da bırak. Hani sudan bana da bırak. Yani buradan ne yapıyoruz? Arada bir muhabbet var değil mi? Bir şey var. Bununla ilgili başka bir fayda da buradan aynı zamanda zikrettiğimiz ümmetin maslahatı için insanın utanacağı dair olduğu şeyleri ilimi yayma maksadıyla ne yapması? Anlatması. Değil mi? Mesela Hazreti Ayşe biraz önce dedik ki Allah Resulü Aleyhisselam'da aynı kaptan yıkandığını, aralarında geçen normalde mahramiyete delalet eden bir durumu açıklıyor. Neden? Ümmet bunu anlasın. Biz bu hadisten dolayı ne diyoruz? Kişi hanımıyla beraber aynı anda ne yapabilir? Aynı kovadan yıkanabilir. Bunda bir problem yoktur. Başka bir fayda da ise kişinin, yani erkeğin hanımı yanında ya da hanımının eşi, kocası yanında üzerinde bir elbise olmadan uryan olarak yıkanabileceği. Yani ikisi de elbisesiz bir şekilde aynı ortamda yıkanabileceği. Bu biraz önce zikrettiğimiz Hazreti Ayşe hadisinin bazı rivayetlerinde Hazreti Ayşe diyor ki o benden bir şey görmedi, ben de ondan bir şey görmedim ziyadesi var. Ama bu zayıf bir ziyade. Diyoruz ki asıl olarak insanın hanımı yanında, hanımının da eşi yanında üzerinde bir şey olmadan, bir elbise olmadan uryan olarak yıkanmasında hiçbir beis yoktur, bir problem yoktur. Bazı alimler de demişler ki erkeğin kadından kalan su ile yıkanmasının erkeğin ne yapmayacağını, guslünü ortadan kaldırmayacağını söylüyor. Onun artıyla yıkanmayı deminden dedik ya, tahrim değil buradaki nehi. Tahrim olarak görürsen ne oluyor? Olayın zatıyla alakalı bir durum. Eğer o zaman sen bu kalan sudan gusül alırsan ne olur? Guslün olmaz. Böyle bir görüş var ama biz bu görüşün doğru olmadığını söylüyoruz. Diyoruz ki bu görüş doğru değil. Daha sonra bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. Orada da İbn Abbas radıyallahu anh'ın zikrettiği bir hadis-i şerif var. Ve İbn Abbas'in radıyallahu anhuma enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagtesilu bi fadli Meymunete radıyallahu anha. Ahrecehu Müslim. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meymune'nin artığı ile yıkanırdı. Yani Meymune radıyallahu anh'tan arta kalan suyla ne yapardı? Yıkanırdı. Bir önceki hadise baktık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyediyordu. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam hanımlarından bir tanesinin arta kalan suyla ne yaptı? Yıkandı. Demek ki bu hadisten de anlıyoruz ki bir önceki hadis haramlığa delalet etmiyor. Hadisin sünen sahiplerinde nakli de şu şekilde: Vali ashabü sünen iktesele ba'du ezvacin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi cefnetin fecaa liyagtesile minha فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. Sünen sahipleri ise hadisi şu şekilde naklediyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir tanesi büyük bir su kabında ne yaptı? Ondan su alarak yıkandı. Daha sonra Hazreti Peygamber o kaptan yıkanmak üzere gelince hanımı ben cünüptüm dedi. Bu şekilde ona bir beyanda bulundu. Ondan sonra Allah bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki su cünüp olmaz. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi ve aynı zamanda İbn-i Huzeyme bu rivayetin sahih olduğunu söylüyorlar. Biz tabii ki ilk rivayetten başlıyoruz. Müslim'de geçen rivayette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meymune radıyallahu anh'ın arta kalan suyla ne yaptı? Yıkandığını bahsediyor. Şimdi öncelikle bu hadiste faydeler zikredeceğiz. Bunların bir tanesini şöyle bir soru yöneltelim. Bu hadis-i şerifi bize nakleden kim? İbn Abbas radıyallahu anh. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Meymune radıyallahu anh'dan arta kalan suyla yıkandığını söylüyor. Yani bu sahabe olmasının bir özelliği var mı bu hadiste? Niye İbn Abbas veya niye İbn Ömer değil, niye Ebu Hureyre değil de İbn Abbas radıyallahu anh? Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu. O ayrı bir cihet. Ama buradaki şey, yani istifade edeceğimiz bir fayda, İbn Abbas'ın teyzesi Meymune radıyallahu anha. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Meymune, aynı zamanda İbn Abbas'ın neyi teyzesi. O anlamda bir akrabalık bağları var. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evine bu manada hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, aynı zamanda Meymune radıyallahu anha da onun neyi? Teyzesi. Bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde rahat rahat o eve girip çıkabiliyor. Aynı zamanda burada şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının çok olması hikmetlerinden bir tanesi de aynı anlamda yani bu dinin yayılmasında da ne yapıyor? Büyük faydalar sağlıyor ümmete. Yani bu şekilde Allah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları var. Onların da akrabaları var. Meymune radıyallahu anh bu hadisi İbn Abbas'a aktardı. O da bu durumu ne yaptı? Ümmete bildirdi. Bu şekilde. Ne yaptı bu durumu? Ümmete bildirdi. Bir diğer fayda de ilmin yayılması için insanın utanabileceği şeyleri utanmadan anlatmasının uygunluğu. Yani kişi normalde bu şekilde bir şeyi normalde anlatma ihtiyacı insanlar duymaz değil mi? Kimse hanımıyla aynı kaptan yıkandığını diğer bir insanlara anlatma gereği duymaz. Ama bu insanlar şeriat o dönemde yayıldı. Bu hadisler bize o sahabelerin bu şekilde anlattıkları rivayetlerden ne yaptı? Yayıldığı için biz bugün ne yapıyoruz? Bu hadisleri delil getirerek diyoruz ki kişinin hanımından arta kalan suyla yıkanmasında bir problem olmadığını bu hadislerden ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Aynı zamanda buradaki durum normalde ümmet içinde yasaklanan bir durum var. Kişinin eşinin ayıplarını veya sırlarını açığa vurması babına girmiyor. Yani bu durum, bu hadisten çıkarttığımız bir istifadede kişinin hanımıyla ilgili sırlarını açığa vurma veya da kadının kocasıyla ilgili sırları, kendi aralarında özel hayatlarındaki mahremiyetindeki sırları açığa vurması kapsamındaki o nehi, o yasaklanan duruma ne yapmıyor? Girmiyor.
Zaten genel bir şey yok. Yani özel bir şey yok bu anlatımda. Yani genel bir anlatım
var. Yani genel bir anlatım var ama dediğim gibi bu genel anlatımı normalde kimse normal şartlarda böyle bir şeyi anlatmaktan haya duyar, utanır. Sahabeler ilmi olan şevklerinden, ilmi yaymalarındaki, üzerindeki vebalden kurtulma anlamına Allah Resulü Aleyhisselam'dan duydukları, yaptıkları her şeyi ne yapıyorlardı? Utanmadan, çekinmeden anlatıyorlardı. Bu diyoruz, bu normalde bize yasaklanmış olan kişinin hanımıyla alakasıdaki yani bu yasaklık olan durum var ya, kişinin başkasının sırlarını ifşa etmesi diyelim, gizli kalması gereken şeyleri anlatması babına girmiyor. Ondan ayrı bir şey olarak sınıfta değerlendiriyoruz bunu. Aynı zamanda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne kadar mütevazı olduğunu da bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Bu da ne? Hanımından arta kalan suyla yıkanmıyor. Eğer kibirli bir insan olsaydı ne yapardı? Derdi ki önce ben yıkanacağım. Sen bu suyu niye kullanıyorsun? Önce ben yıkanırım erkek olarak. Daha sonradan kalırsa sen yıkanırsın. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tevazuunu anlıyoruz. Hanımından arta kalan suyla da yıkanıyor. Mütevazi bir kişiliğe sahip. Deminden dedik hadisinden çıkarttığımız İbn Abbas radıyallahu anh'tan İmam Müslim'in tahric ettiği hadisten çıkarttığımız faydalar bunlar. Daha sonraki sünen sahiplerindeki bölüme geçelim. Orada da diyor ki li ashabu sünen iqtasala ba'du azvacin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi cefnetin. Yani Allah sözü hanımlarından bir tanesi cefne denilen büyük su kabı, içine yemek, yiyecek, içecek normalde kullanılan bir kap var. Cefne, cifan çoğulu da bu anlama geliyor. Yani içine yemeklerin koyulduğu büyük bir kap. Genellikle ağaçtan yapılıyor bu kap. İsmi cefne. Çoğulu da ne? Cifan. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın hanımlarından bir tanesi, burada da gelen rivayetleri, Darukutni'deki rivayetlere baktığımız zaman bunun Meymune bintul Harith el-Hilaliye. Meymune radıyallahu anh, Allah Resulü'nün hanımından buradan kasıt açık bir şekilde belirtilmiyor. Bunun ne olduğunu anlıyoruz. Meymune radıyallahu anh'ın olduğunu anlıyoruz. Dedi ki cefne kelimesi büyük bir kap, içine yemeklerin, içeceklerin koyulduğu bir kap anlamına geliyor. Bu kaptan Meymune radıyallahu anh ne yapıyor? Yıkanıyor. Fecaa liyagtesile minha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Bu kaptan yıkanmak için geliyor. Meymune radıyallahu anh diyor ki fekalet inni kuntu cunuba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben cunuptum ve bu kaptan yıkandım. Buradan su aldım ve bu ihtiyacımı ne yaptım? Giderdim, gusül aldım, yıkandım. Bu bilgiyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini vermek zorunda hissediyor. Yani böyle bir hareket yaptım. Acaba bu suyun hükmü değişti mi? Hani sen şimdi bu sudan yıkanmak istiyorsun ama hani ben yaptığım şeyi sana söyleyeyim. Eğer bu yaptığım şeyde bir problem varsa ona göre ne yap? Tedbirini al. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قَالَتْ اِنِّي كُنْتُ جُنُبَ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجُنُبُ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su cunub olmaz. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna bu şekilde söylediği söz üzerine hani ben cunub idim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin cunub olman tabiri caizme şeyi değiştirmez. Suyun hükmüyle alakalı olan bir durum değil. Diyor ki su cunub olmaz. Burada aynı şekilde bu hadisten çıkarttığımız faydalar var. Cunub olan bir kimsenin bir kaptan yıkanması o suyu tahur dediğimiz sıfattan çıkarmıyor. Tahur neye demiştik biz? Kendi nefsinde, kendi zatında temiz. Aynı zamanda temizleyici özelliğe, vasfa sahip olan suya tahur diyoruz. İkinci bir kısmı vardı. O neydi? Tahur. Yok, suyun kısımları. Su ya tahurdu ya da neydi?
Necisti.
Eğer üçüncü bir kısmı yoktu. Bazı alemlerin bunu ayırdığını söyledik. Tahir olarak isimlendirdiklerini söyledik ama suyu bu şekilde ayırmanın doğru olmadığını, delili olmadığını, racih olan görüşünde suların ikiye ayrılması gerektiğini söylemiştik. Aynı şekilde burada kişinin hanımından arta kalan sudan yıkanmasına cevazı var. Yani bu şekilde yaptığın zaman, o sudan kullandığın zaman hiçbir problem yok. Bu şekilde kişinin ne yapabilir? Guslünü bu şekilde alabilir. Aynı şekilde burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımına olan hitabı var. Yani onun kullandığı kelimeyle ona bir şekilde karşılık veriyor. Diyor ki inni kuntu cunuba, ben cunup olan bir insandım. Bu sudan yıkandım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnnel ma'a la yecunubu. Su diyor, cunup olmaz. Allah sallallahu aleyhi ve sellem suyun böyle bir hüküm almayacağını biliyor tabii ki. Ne yapıyor? Latife olarak diyelim. Hanımına kullandığı kelimeyle bir cümlede kullanarak ne yapıyor? Karşılık veriyor. Diyor ki su cunup olmaz. Bir sonraki hadisimize geçeceğiz. Bu da köpeklerin bir kaptan yiyip içmesiyle alakalı. Ondan önce bu aldığımız hadislerle ilgili sorusu olan var mı? Sormak isteyen var mı?
Yani bu son aldığımız hadisle ilgili hanımından arta kalan su kısmını anlayamadım. Yani
onu ilk başta şöyle açıkladık. Dedik ki, ilk başta sen yoktun. Dedik ki kişi mesela hanımıyla ilişkiye girdi. Üzerlerine gusül almak vacip oldu. Yani burada hadiste nehyedilen, yasaklanan öncelikle dedik ki bu haramlık ifade etmiyor. Buradaki nehi yasaklama, tahrim, haramlık ifade etmiyor. Sadece daha güzel olan bir şeye bizi teşvik ediyor. O da neydi? Yasaklanan şey şuydu. Mesela eşlerden bir tanesi öncelikle yıkanmak için banyoya gidiyor. Oradaki kovadan su alıyor, guslünü alıyor. Kovada kalan su var. Yani kişinin hanımından arta kalan veya hanımın kocasından arta kalan suyla yıkanmasından kastımız bu. Kovada, kapta kalan bir temiz su var. Ondan arta kalan suyla bir diğeri yıkanıyor. Burada yasaklanan şey ne? Birisi gidiyor yıkanıyor. Arta kalan suyla diğeri gidiyor yıkanıyor. Allah Resulü sen bunu bize hadisin sonunda ne diyor? فَلْيَغْتَرِفَ جَمِيَا. Her biri kendisi için avuçlayarak o sudan alsın. Yani aynı anda gitsinler. Ne yapsınlar? O sudan yıkansınlar. Burada aynı zamanda bunu söyledim, bana şunu hatırlattın. Başka bir fayda de buradan çıkan, çıkarttığımız faydalardan bir tanesi ne? Allah Resulü sen bu şekilde israfın engellenmesinde ne yapmıştır? Bizi teşvik etmiştir. Yani aynı anda iki kişinin yıkanmasıyla teker teker yıkanması arasında su kaybı daha çoktur. Aynı anda yıkandığın zaman tabi buradaki kasıt da yani bu şekilde yapılabileceği. Yoksa bu demek değil ki her zaman kişi aynı anda hanımıyla yıkanmak zorunda. Teker teker yıkandığın zaman olmaz. O zaman aynı anda yıkanalım değil. İkisi de uygundur. Ama kişinin aynı anda yıkanması ülfet açısından dedik. Aradaki muhabbet, sevgi açısından aynı anda yıkanmalarında bir problem yoktur. Aynı zamanda oraya yetiştim bilmiyorum. Kişinin hanımıyla beraber aynı anda yıkanırken üzerlerinde bir elbise olmaması, uruyan bir şekilde, çıplak bir şekilde olmasının da bir beis yoktur dedik. Bu şekilde başka sorusu olan?
Şimdi şöyle kovada, gelin banyoda yıkanırken veya abdest suyu olarak aldık onu. Maşrabadan aldık ama o sıra yıkanını aksalırken suyun, oradaki suyun üstüne sıçrama oluyor diyelim. O zaman bu su necis olma veya
Öncelikle şöyle diyelim. Bu söylediğimiz şey sadece gusülle alakalı değil. Kişi aynı zamanda hanımdan arta kalan suyla abdest alabilir veya da hanımı kocasından arta kalan suyla ne yapabilir? Abdest alabilir. Yani biz bunu gusülle ilgili olan hadisteki metniyle aldık ama aynı zamanda eğer abdestle ilgili de bu durum geçerliyse aynı şekilde ne yaptık? Dedik ki şimdi sen diyorsun ki kişi yıkanıyor. Üzerinden sular oraya sıçrıyor. O suyun içine sıçrıyor. Öncelikle şuna bakalım. Kişinin üzerinden, o Müslüman olan bir kişinin üzerinden sıçrayan veya kafir olsun, o sıçrayan su necis mi?
Su necis olmaz.
Su necis olmaz. Değil mi? Kişi de Müslüman da necis olmaz. Daha önceki bablarda aldık. O zaman senin üzerinden buraya sabunlu su veya da herhangi bir şeyin şey yapması, şampuanlı suun oraya sıçraması o sudan senin temizlenmene veya da senden sonra gelip birisinin o sudan yıkanması gerektiğinde bir mani teşkil etmiyor.
Evet.
Suyun vasfını değiştirmiyor. Yani zaten tadı, kokusu, rengi olayı neyle alakalıydı? Necasetle alakalı.
Evet.
Tahir olan bir şey karıştığı zaman ne oluyordu?
tahir olur. Taşırsa su özelliğini yitirmediği sürece, temizleyici olduğu sürece.
Evet. Yani şey nedir su? Tahir olan bir şey karıştığı zaman suyun içine, suyun asıl yaratılış özelliğini bozmadığı sürece, onu o yaratılıştan çıkarmadığı sürece su aynı tahur hükmünde temizleyici.
Portakal suyunu verdik.
Ha, bununla ilgili örneklerde ne yaptık? Portakal suyunu verdik veya sabunlu su. Sabunlu su oraya karıştı ama su normal, hala biz buna su diyoruz. Veya portakal suyu örneğinde artık ona su demiyoruz. Portakal suyu diyoruz. Artık o vasfını ne yaptı? Su özelliğini yitirdi. Necaset karıştığı zaman da suyun azlığına, çokluğuna bakmıyorduk. Bu üç özelliğine, suyun üç özelliğine bakıyorduk. Neydi onlar? Rengi, tadı ve kokusu. Bu üç özelliğinin aynı anda mı değişmesi gerekiyordu? Yoksa herhangi bir tanesinin değişmesi de necis olması için yeterli mi? Yani bir tanesi bile değişse bu özelliğin. Peki bu suyun içindeki bu necasetin suyun içinde mi olması gerekiyordu? Yoksa dışından bir şekilde değişmesi? Ha. Yani demek ki geçen derslerde aldığımız hadisler maşallah anlaşılmış. Yani çünkü niye? İnsanlar işte bu konular bilinmediği için, yani normalde yeri gelmişken onu da söyleyelim. Yani kişinin kullandığı su, abdest alırken o kalan su da değil de kullandığı su aynı zamanda necis değildir. Yani sen ağzına burnuna verdin, yüzünü yıkadın, kollarını işte başına meshettin, ayaklarını yıkadın, bu su bir yerde toplandı. Aynı zamanda bu suyun hükmü necis bir su değil. Bu aynı zamanda tahur bir su. Tabii ki normal abdest suyundan bahsediyoruz. Yani bu şekilde abdest suyu da, yani kullanılmış olan su. Şimdi sen üzerinden kullandın, sıçradı oraya değil mi? Mesela bundan şey yapıyorsun, işkilleniyorsun. Diyorsun acaba bu su, şimdi ne oldu buraya? Birkaç damla kaçtı. Bu tip işte şeyler arkadaşlar, ne? Şeytanın hep oyunları. Seni bu şekilde yakalayıp, buradan bir yakalarsa, bunun şeyi çok ilerlere kadar gidebiliyor. Yani şu oradaki yasaklama neyle ilgiliydi? Dedi ki kişi gece uykusundan uyandığı zaman Allah Resulü diyor ki ellerini yıkamadan o kaba, o şeye daldırmasın. Ama burada da yine ne demiştik? Buradaki bir kişi böyle bir şey yapıyorsa o suyu necis mi oluyordu yoksa tahur mu oluyordu?
O ameli yasaklıyordu. Heh. Suyu necis yapmıyordu.
Suyu necis yapmıyordu. Buradaki hüküm yasak kişiyle alakalı. Eyle. Suyun kendi zatıyla alakalı değil. Başka sorusu olan var mı?
Benim bir sorum daha var. Bu durgun suyun tahsili var mı? Yani durgun su deyip hani durgun suya bevletmek.
Bunu dedi ki gibi. Buradaki durgun sudaki su maksat ne? Su birikintisi. İnsanların o sudan gelip istifade ettiği. Şey, günümüzde bu, şimdi mesela su birikintisi derken illa aklımıza şu gelmesin. Çölde, orada, burada, köyde yağmur yağdı, bir yere su birikti. Sadece bu gelmesin. Aynı zamanda geçen hafta konuştuk, İlker abiler falan buradaydı. Dediler ki havuzda bunun içine girer mi? Ne diyoruz? Bu şeyin içine girer. Çünkü durgun su. Bu insanlar oraya gelip yüzüyorlar. Senin o şekilde orada bu hareketi yapman
devir daim yoksa
bu şeyin içine girer. Devir daim olsa bile o devir daim olana kadar ki dönemde sen havuzun ortasındasın. Ha. Yine sen etrafındaki insanlara zarar veriyor olabilirsin. O yüzden insanın bu tip hareketlerden ne yapması lazım? Kaçınması lazım. O yüzden de bu hadislere başlamadan önce dedik ki geçen hafta aldığımız hadis durgun su umum olarak insanların istifade ettiği suyla alakalıydı.
Şartı var mı burada? Yani mesela öyle bir su var ki, yani benim aklımı kurcalayan bir şey var da zikretmek istemiyorum o suyu. Yani insanlar o sudan istifade edemiyor diyelim.
Hangi ama anlamda?
Zikretmek yine de caiz değil mi? Ya mesela tuvaletlerin S borusu oluyor böyle.
Tamam.
Bizim bevlettiğimiz yer aslında durgun su. Biz oraya su ilave ettiğimiz zaman
o yok buradan yok bu, yani. Yok buradan kasıt. Diğer başka insanların da ne yapıp o sudan gelip istifade edebilmesi. Yoksa deminden geçen hafta da
yani.
Geçen hafta da Hilmi sormuştu bize bugünkü aldığımız hadislerle ilgili. O zaman durgun suya mesela abdest alacağımız veya yıkanacağımız sular kesildi. Bir bidona doldurduk. Şimdi durgun sudan yasaklandı bize. Ayrı ayrı dedik. Hem durgun suya bevletmek ve aynı zamanda ne dedik? Durgun sudan yıkanmak yasaklandı. Dedi ki Hilmi o zaman güzel bir soru sordu. Dedi ki o zaman bu onun içine giriyor mu? Biz de dedik ki bununla ilgili hadisleri İleride alacağız. Bugün de ne oldu? Onun yeri geldi. Hani o su umuma hitap eden bir durgun suydu. Bu su da neyle alakalı? Kişinin evinde kullandığı bu su, arta kalan suyla banyo yapılır mı, yapılmaz mı? Bunu da bu şekilde anlamış olduk. Başka sorusu olan konuyla ilgili var mı?
Anlaşıldı.
Sona bırakalım onu. Yok, gusül suyu da aynı şekildedir yani. Eğer ona bir necaset bulaşır, kişi bunu daha iyi kendisi bilebilir yani. Kullanılan, burada ne anlatmak istemiş? Kullanılan su. Nun hükmü. Yani sıçradı, şey yaptı. Yani normalde necis olan şey ne? O avret yerlerinden çıkan şeyler. Yoksa asıl itibariyle senin avret yerin necis değil. Oradan çıkan yani necasetten kastımız yani sen mesela eline necaset bulaştı bir yerden bir şekilde. Onu yıkadın. Normalde o su aktı bir yere toplandı. O toplanan suyun da özelliğini değiştirdi. Yani illa avret mekanında olması gerekmiyor. Biz o suya ne diyoruz? Necis diyoruz. Çünkü niye? Yani illa necasetin avret mahallinden gelmesine gerek yok. Nereden bulaşırsa bulaşsın. Onu temizlediğin zaman o suyun içindeyse, ona tesir ediyorsa, özelliklerinden bir tanesini değiştiriyor ise o zaman o su necis oluyor. Diğer bir hadise geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuhuru inai ahadukum iza walaga fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab akhrajahu Muslim ve fi lafzin lahu falyurikhu ve lit-Tirmizi ukhrahunna ev ulahunna. Hadisin metninde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köpek birinizin kabını yaladığında, o kaptan yiyip içtiğinde, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, birincisi toprakla olmak üzere o kabını abın, 7 kez suyla beraber yıkayın diyor. İmam Müslim'in rivayetinde. Aynı şekilde bu hadisi dedi ki İmam Müslim tahric etmiş. Müslim'in bir başka rivayetinde diyor ki, fel yurekhu, yani onun içindekini, o köpeğin yala içtiği o kaptan veya yediği o kabın içindeki o şey neyse su veya yiyecek katı olan şeyi fel yurikhu, onu diyor dökün, atın ifadesi yer alıyor. Aynı zamanda Tirmizi'nin rivayetinde ise sonuncusu veya birincisi toprakla olmak kaydı ile. Yani Tirmizi'nin rivayetinde ne var? Birincisi ya da sonuncusu toprakla olma ifadesi var. Öncelikle hadisi anladık mı? Yani sizden birinizin kabından köpek yiyip içtiği zaman o kabın temizliği nasıl oluyor? Birincisi toprakla olmak şartıyla 7 kez o kabı ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Müslim'in ziyadesinde ne diyordu? Fel yurikhu. Yani o içinde bulunan malzemeyi yiyecek veya içecek. Onu ne yapın diyor Allah-u Teala? Atın diyor. Aynı şekilde Tirmizi'nin rivayetinde ukhrahunne ev ulahunne, sonuncusu ya da birincisi toprakla olmak kaydı ile o kabı ne diyor? 7 kez yıkayın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Burada hep bahsediyorduk, dedik ya tahurla tuhur arasındaki fark ne? Bak şimdi burada mesela bu hadiste tuhuru inai ahadukum olarak geliyor. Yani o zaman buradaki kasıt ne? Tahuru anladık. Tahirun lidatihi ve mutahhirun bi gayrihi. Feta olduğu zaman, üzerinde feta olduğu zaman, tahur olduğu zaman kullanılan suyu anlıyorduk. Peki burada diyor ki tuhur inai ehadukum.
Burada yapılan eylemi anlatıyor.
He, yapılan fiili. Yani o kabın, sizden birinizin kabının temizliği. Evet. Yani buradaki yapılan o fiili, temizleme işlemini ne yapıyor? Bize anlatıyor. Aradaki fark şimdi belli oldu mu? Burada tuhur geçtiği zaman yapılan eylemi anlıyoruz. Geçmiş hadislerde tahur kelimesi huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu, oradaki tahur kelimesinin oradaki suyla, kullanılan suyla alakalı olduğunu, buradaki tuhuru ise yapılan eylemin, işin, fiili bize anlattığın, yani kapların temizlenmesindeki, yani nasıl temizleneceğini ne yapıyoruz? Bu ayrımdan anlıyoruz. İnâ-i ehadukum diyor. Yani yemede, içmede kullanılan kaplar. İnâ-i ehadukum derken burada galip olan bir şey var. Yani normalde köpek geldiği zaman senin kabından su veya bir şey yediği zaman kasıt, buradaki sizin kaplarınızdan kasıt sadece Kadir'i, Fatih'i, işte diğerleri ne yapmıyor? Yani sadece kendi kabında böyle bir şey gördün, yap. Başkasının kabında yapmanı engelliyor mu? Engellemiyor. Genel umum olarak kişi kendi kabından daha çok sorumlu olduğu için burada genelde hitap ne için olmuş? Eğer köpek sizden birinin kabını ne yaparsa, onun içinden yerse veya içerse, o kabın diyor temizliği bu şekilde olur. Yani buradaki inâ-i ahadukum'dan kasıt sadece bizim kabım, işte bu benim kabım, o zaman beni bağlar. Komşunun kabını köpek yalarken gördüm, içerken gördüm, bu beni ilgilendirmez demezsin. Onu da yıkadığın zaman aynı bu şekilde yıkaman gerekir. Dedik ki اِذَا بَلَغَ ف۪يهِ الْكَلْبُ وُلُقْ, yani köpeğin kabın içine dilini daldırıp oradan su içmesi veya yemek yemesi. Aynı şekilde kedi de biliyorsunuz bu şekilde, bu tarzda yiyor. Yani dilini o kabın içine, su varsa suyun içine daldırıp ondan içiyor. Eğer bir şey varsa, yemek varsa, aynı zamanda diliyle ne yapıyor? Oradan alıp yiyor. Yani اِذَا وَلَغَ ف۪يهِ الْكَلْبُ, yani vuluk kelimesi, velaga vuluk, mastarı vuluk. Yani köpeğin dilini o kabın içindeki suya veya yemeğe daldırıp orada hareket ettirip o şekilde yeme işlemine deniyor bu fiil. Diyor ki en yagsilahu, yani onu yıkasın diyor. Buradaki zamir en yagsilahu nereye dönüyor? Nereye? Levent diyor ki köpeğe dönüyor. Yani en yagsilahu onu yıkasın diyor. Oradaki zamir neye dönüyor? Kaba dönüyor değil mi? Yani buradaki en yagsilahu zamiri neye dönüyor? Köpeğe dönmüyor. Oradaki yani köpeği yıkamıyorsun, kabı yıkıyorsun. O yüzden zamirin nereye döndüğünü anlamak lazım. Eğer bunu köpeğe diye anlarsan köpeği 7 kere yıkaman lazım, birisi toprakla birlikte. Buradan kasıt ne dedik? Buradan kasıt kap, köpek değil. Şimdi burada hadisin devamında ne dedi? Ulahunne bitturab. Onun birincisi ne olacak? Toprakla birlikte olacak. Bu yıkamanın, yani birinci yıkama toprakla birlikte olacak. Burada yeri gelmişken Tirmizi'nin rivayetinde ne diyordu? Uhrahunne ev ulahunne. Birincisi ya da sonuncusu diyor. Müslim'in rivayetinde diyor ki ulahunne bitturab. Birincisi toprakla yıkanmış olacak. Bunun da 3 şekli var arkadaşlar. Yani birinci kez, yani birincisi, birinci yıkamanın toprakla olması. Ya toprağı kabın içine serpiyoruz. Son üzerine su döküyoruz. Bu şekilde bir onu ovuşturuyoruz. O kabı o şekilde yıkıyoruz. Sonra üzerine 6 defa daha ne yapıyoruz? Suyla yıkıyoruz. Veyahut da önce kabın içine suyu koyuyoruz. Üzerine toprak atıyoruz. Aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü şekilde ne? Dışarıda suyla toprağı karıştırıyoruz. Onu bir harç şekline getiriyoruz. Sonra kabın içine sürüp o şekilde yıkıyoruz. Yani sonuçta birincisi toprakla olacak. Bu da 3 şekilde oluyor dedik. Neydi bunlar?
Birincisi önce suyu, sonra toprağı. İkincisi önce toprağı, sonra suyu. Üçüncüsü ikisini dışarıda birleştirip
kabı. Yani bu 3 şekil nasıl olursa olsun, bu 3 şekilden biriyle yaptığın sürece bu hadisi ne yapmış oluyorsun? Uygulamış oluyorsun. Yani bu 3 şekilde de bu olabiliyor. Ahracehu Müslim diyor. Bu hadisi Müslim'in sahihinde tahric ettiğini söylüyor ama aynı zamanda bu hadisi Müslim'den başka İmam Buhari de sahihinde, diğer alimler de, sünen sahipleri de aynı zamanda bunu, mesela Tirmizi'nin bu şekilde rivayet ettiğini söylüyor. Bu da alimlerin kullandığı bir uslup. Şu anda burada Müslim'in rivayetini aldığı için peşinden Buhari de bunu zikrediyor. İşte Ebu Davud da bunu zikrediyor. Tirmizi de bunu zikrediyor. Bazen bu lafzı kullanmıyorlar. Bu şekilde aldığım metindeki şey neyse onu veriyor. Bu şekilde olması başka yerlerde geçmiyor anlamına gelmez. Bazen de bakıyorsunuz bir sürü kişinin bu hadisi zikrettiğini, rivayet ettiğini, değil mi? Bazen bakıyorsun, akracahu erba diyor, sahahu tirmizi, İbni Huzeyme, Beyhaki, bir sürü şey ne yapıyor, zikrediyor. Bazen de bu şekilde alimler ne yapabiliyor? Getirdiği metin neredeyse onun şeyini yazıyor bize. Ama aynı zamanda bu hadis Sahih Bukhari'de de bulunuyor. Diyor ki fi lafzin lehu, yani li muslimin, yani Müslümin başka bir lafzında diyor ki fel yurikhu, yani yıkamadan önce kabın içindekileri ister su olsun, ister yiyecek olsun, onların dökülmesi ile alakalı. Bununla ilgili Hafız İbn Hacer Sahih Fethul Bari'de, Sahih Buhari'nin şerhinde bu rivayetin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen bu rivayetin olmadığını söylüyor. Sahih olmadığını söylüyor. Bu rivayetin fel yuriku, o kabın içindeki dökülsün rivayeti, rivayet olarak sahih olmadığını söylüyor ama mana olarak doğru. Çünkü o içindeki kabı, içindeki su veya yiyecek şeyi dökmeden onu yıkama işlemi, yani sen bu kabın içinden köpek yedi veya içti diye biz o kabın temizliğini ne diyoruz? Yedi kez yıkayacağız. Birincisi toprakla olacak. Ve biz bunun içindekini dökmeden bu işlemi yapmamız mümkün değil. Zor olur. Yani öncelikle, yani o kabın temizliği, eğer kap temizlenmesi için bu şeyler gerekiyorsa, demek ki onun içinde bulunan su veya yiyecek ne oluyor? İfsad olmuş, necis olmuş oluyor ki onu atıyoruz. Sonra o kabı temizlemeye çalışıyoruz. Bunun için de onun içindekini ne yapmamız lazım? Dökmemiz lazım. Dedik ki hadis alimleri bu rivayet için zayıf diyorlar. Ama aynı zamanda, yani Allah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispetinde, yani sahih olmadığını, ondan var, sahih bir yoldan varid olmadığını söylüyorlar. Ama mana olarak bunun doğru olduğunu bize ne yapıyorlar? Bildiriyorlar. Dedik ki ukrahunne ev ulahunne, Tirmizi'nin rivayetinde ukrahunne ev ulahunne, sonuncusu ya da birincisi. Buradaki ibare, buradaki ev ibaresi arkadaşlar ne ifade ediyor? Ya da kelimesi. Yani birincisi ya da sonuncusu. Hangisini istersek lafzının sanki burada böyle olduğunu anlıyoruz, değil mi? Hani ya birincisinde ya sonuncusunda. Fark etmez gibi anlaşılıyor ama buradaki ev kelimesi arkadaşlar, buradaki seçme anlamından ziyade ravinin şek ettiğini bize bildiriyor. Yani ravi burada birincisi ya da sonuncusu derken, yani ikisinde de yapabilirsini kastetmiyor. Yani acaba birincisi miydi yoksa sonuncusu mu demişti? Bunu da, bunun böyle olduğunda nereden anlıyoruz? İşte Sahih Buhari'de dedik. Aynı zamanda Sahih Müslim'de gelen, en çok rivayetlerde gelen şey ulahunne bit turab. Birincisinin toprakla oluşu. En çok gelen rivayetlerde bu. O yüzden diyoruz ki buradaki bu ravinin ya da kullandığı o ev kelimesi neye delalet ediyor? Ravinin, bu Tirmizi'deki rivayette ravinin şek ettiğine delalet ediyor. Yoksa bize bir seçme hakkı verdiğini bu şeyden anlamıyoruz. Çünkü dedik ki daha sahih olan kaynaklarda bu ulahunne bit turab olarak geliyor. Tirmizi'nin rivayetinde ukrahunne ev ulahunne, yani buradaki ev ya da kelimesi dedik ki ravinin şek ettiğine ne yapıyor? Delalet ediyor. Yok, buradaki özel köpekle alakalı bir hüküm. Yani bu... En sonda necasetin kısımlarını ayırırken, en son faydede, bu hadisinden çıkarttığımız en son faydede bunu zikredeceğiz. Necaseti 3 kısma ayıracağız. Evet. Orada bunların ne olduğunu inşallah. Yani kedi de bundan sonraki hadiste gelecek inşallah. Bir dahaki şeyden sonra, haçtan sonra o hadisle devam edeceğiz. Bunlarla ilgili hepsi şimdi sırayla geliyor. Bu merak ettiğiniz şeyler gelecek. Bitirdikten sonra inşallah ne yapacağız? Sorular kısmına geçeceğiz.
Belki bu hani kabın içindeki yemeğin özellikle dökülmesini hani sahih değil dediniz dedi ya. Hı. Verilen bilgide.
Rivayet olarak.
Her rivayet olarak sahih.
Mana olarak sahih.
Mana belki şöyle olabilir. Mesela orada bir kap vardı. İçinde diyelim bir yaş pasta vardı. Küpet girmiş, kenarından kap almıştır. Ne yapar? Kadın eğer o dökülsün değil mi?
Yaş parti yazı gelinmez yani.
Ha işte kaldırmıştır. Başka bir kaba koyup kabı yıkar manasına gelir düşüncesiyle belki dökülsün.
Yani burada tabii ki o köpeğin yediği kısmı eğer sen diğer taraftan ayırt edebiliyorsan o kısmı komple alırsın, atarsın, hiç bulaşmayan şeyi ayırt edebilirsin. Ama sen mesela köpek o kaptan su içti. Bunu ayırt edebilecek bir şeyin yok. O suyu komple ne yapman lazım?
Ya su tabii ki.
Dökmen lazım.
Katı bir şey olursa.
Katı bir şey oldu. Ucundan bu taraftan yedi. Bu tarafa bulaşmadı. O zaman sağlam olan kısmı ayırt edebiliyorsan onu alırsın. Geri kalan kısmını ne yaparsın? Atarsın. Çünkü zaten dedik ya buradan biz köpeğin yani o yediği veya içtiği kaptaki şeyin de suyun veya işte o yiyeceğin necis olduğunu delaleti çıkartıyoruz. O da nereden çıkartıyoruz? Çünkü o kabı temizlemek için 7 kere yıkıyorsun. Birisi toprakla oluyorsa o zaman o hayvanın yediği o şey ne olur? Mundar olur, necis olur. Peki müellif burada bu hadisi bu bapta niye zikretmiştir? Mesela necasetin nasıl temizleneceği babında bunu anlatmadı da sular bölümünde niye bunu zikretti? Bununla ilgili bir görüşü olan var mı? Kaptaki suyun necis olup olmadığıyla alakalı durumunu bize anlatmak için. Çünkü genelde kaplar biliyorsunuz ufak olur. Köpek de ondan şey yaptığı zaman. Burada bir özellik var. Burada köpeğin içtiği kaptaki o suyun özelliğinin değişip değişmediğine bakılmaz. Çünkü bu köpeğe has bir durum. Bu şekilde o suyun biz ne yaptığına, necis olduğuna ne yapıyoruz? Hükmediyoruz. O yüzden de burada bu hadisin bu bapta zikredilmesinin sebebi de içinde bulunan o suyun necis olup olmamasıyla alakalı olduğu için müellif bunu bu bapta zikretmiş de necasetin temizlenmesiyle ilgili olan bapta ne yapmış? Zikretmemiş. Hadisten çıkan faydalara bakıyoruz. Diyoruz ki cumhurun görüşü köpek bütün bedeniyle necis bir hayvandır. Yani sadece ağzından çıkan o salyasıyla değil de bütün bedeniyle, bütün azalarıyla necis bir hayvandır. Bu cumhurun görüşü. Bu görüşle ilgili diyorlar ki neredeyse az kaldı bu görüş. İcma üzerinde icma olacak bir görüştü köpeğin bütün bedeniyle necis olduğu görüşü. Neredeyse böyle icmaya yakın, icmaya az kalan bütün alimlerin bu konuda icmasının olduğunu gösterecek bir duruma gelmişti. İbaresi var alimlerin. Dedi ki birinci faydamız ne? Köpek bütün bedeniyle necis bir hayvandır. Köpeğin necaseti mugallada, yani hafif olmayan, ağır, büyük bir necasete sahip. Ki bunu da biraz sonra dedik ya necaset kısmını ayırırken orada açıklayacağız. Daha iyi şekilde bu faydayı ne yapacağız? Anlamış olacağız. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mesela eğer köpek bir kaptan yemek yedi veya içti dedik. Allah söylesen bunu bu şekilde temizlenmesini bize emretti. Bu şekilde yapılmasını bize öğretti. Peki köpek bir kaba idrarını yaparsa veya da dışkısını yaparsa aynı hüküm geçerli midir? Aynı hüküm geçerli midir? Geçerli diyor. Genel olarak cumhur böyle dedik. O yüzden diyoruz ki bununla ilgili alimler ne yapmış? Bu konuyla ilgili ihtilaf etmişler. Bu konuyla ilgili alimler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bazı alimler diyorlar ki eğer köpeğin ağzından çıkan salyasıyla alakalı durum, bunun temizliği böyle ise o zaman onun idrarı ile veyahut da onun dışkısı bundan daha necis olan bir durumdur. Daha pis olan bir durumdur. Zahir olarak da görünen budur. O yüzden diyorlar onlar için de birincisi toprakla olmak üzere bunu 7 kez o kabı yıkanması nedir diyorlar? Gerekir diyorlar. Bu aynı zamanda ne dedik? Cumhurun görüşü bu. Diğer başka zahiri kıyas ehlinden yapanlar da diyorlar ki sadece bu köpeğin salyasıyla alakalı, ağzıyla alakalı bir durumdur. Çünkü nas buna delalet eder. Eğer köpek sizin birinizin kabından yediyse o kabın temizliği nasıl olur dedik? 7 kez yıkanacak. Bunlardan bir tanesi de birincisi de ne olacak? Toprakla olacak. Diyor ki buradaki nas asıl itibariyle köpeğin ağzıyla alakalı, o salyasıyla alakalı bir durumdur diyor. Aynı zamanda bununla ilgili burada da bir şeyimiz var, faydemiz var. Köpeğin ağzından çıkan o salyanın şeyle ilgili. Elinde kitap olan arkadaşlar sayfa 22'de 53. dipnotta diyor ki bilindiği gibi herhangi bir şeydeki necaseti yok etmek için onu 7 defa yıkamak şart değildir. Normalde değil mi? Bir necaset bir şeye bulaştığı zaman onun temizliği 7 defa yıkanmayla olmuyor. Normalde o necaset oradan izale edilene kadar onu yıkıyorsunuz. Ne zaman, ne şekilde oradan necaset izale edilirse diyoruz ki artık o şey temiz olmuştur. Diyor ki o halde Hazreti Peygamber'in burada kabı 7 defa yıkamayı emretmesinde necasetin dışında başka bir hikmet bulunmalıdır. Bu hikmet çağdaş bazı tıp bilginlerinin şu açıklamalarında ortaya çıkmaktadır. Köpeklerin birçoğunun bağırsaklarında yaklaşık 4 milimetre uzunluğunda çok küçük bağırsak kurtları bulunmaktadır. Köpek dışkı yaptığında dışkısıyla birlikte bu kurtlara ait birçok yumurta da dışarı çıkmaktadır. Bunların birçoğu köpeğin derisinin çevresinde bulunan tüylere ne yapmaktadır? Yapışmaktadır. Bunların birçoğu köpeğin derisinin çevresinde bulunan tüylere yapışmaktadır. Köpek diliyle arkasını temizlediğinde yumurtalar dile, dolayısıyla da ağza geçmektedir. Köpek bu kabı yaladığında veya bir kaptan su içtiğinde veya bir insan köpeği öptüğünde, ki burada diyor ki yabancıların ve onları taklit eden bazı kimselerin yaptığı gibi bir ayrıntı düşmüş orada. Diyor ki bu yumurtalar o şeylere yapışmaktadır. Yani köpek o şeyi kullandığı zaman o arkasından aldığı o bağırsakların içinde bulunan o kurtların yumurtaları bu şekilde ne yapıyor? Köpeğin ağzına, oradan da yediği içtiği kaba, ki Avrupa'da veya başka yerlerde görürsün insanlar köpeği ne yapıyor diyor. Ağzından şapır şupur öpüyor diyor Kadir. Bu yumurtalar o şeye yapışmaktadır. Bu yumurtalar yeme ve içme sırasında insanın ağzına kolaylıkla ulaşmakta, oradan da mideye varmaktadır. Bu kaptan kullandığın zaman ne oluyor? O kullandığın şeyler direkt mideye geçiyor. Burada bir süre kaldıktan sonra canlanmakta, ardından da mide duvarını delerek kan damarlarına girmektedir. Yani bu şeyler ağız yoluyla aldık, yemek şeyle midemize gitti. O yumurtalar orada belli bir süre sonra ne yapıyor o yumurtalar? O kurtlar, kurtların o yumurtaları ne yapıyor? Canlanıyor. Sonradan diyor ki böylece diyor o kan damarlarına girmekte. Böylece kan yoluyla beyinde, kalpte, ciğerlerde ve daha çok başka organlarda birçok hastalıkların çıkmasına neden olmaktadır. Batılı doktorlar kendi ülkelerinde bu tür hastalıklara sıkça karşılaşmaktadırlar. Bu bağırsak kurtlarının bulunduğu köpekleri ayırt etmek oldukça güç olduğundan diyor. Yani burada şeyinden sonra diyor ki İslam bu hayvanı necis kabul etmiş ve yaladığı kapları 7 defa yıkamayı emretmiştir. Bu da buradan da neyi görüyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sene önce getirdiği hadis-i şeriflerin ayrıntılarını, hikmetlerini bugün 1400 sene sonra tıp keşfediyor. Daha yeni yeni ne yapıyor? Keşfediyor. Dedi ki burada da köpeğin idrarı ile dışkısı cumhur ne görüyordu? Diyordu ki bu da ne yapar? Kıyasen ne yapıyorlar? Diyorlar ki köpeğin salyasına kıyasla deriz ki eğer salyada durum böyleyse o zaman çişinde, kakasında minbab-ı evladır diyorlar. Ama diğer bir görüş, dedik ki onlar da diyorlar ki hadisin metni ne ile alakalı? Salya ile alakalı. Yani bu şeyi diyor metinde böyle geliyor. Siz bunu diyor ne bu kıyas şeylerini neye göre yapıyorsunuz? Dedik ki tıbbi olarak da bunun bu şekilde olduğunu biraz önce de okuduk. Ve diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın hiçbir hadis-i şerifte köpeğin idrarından veya dışkısından sakınmakla ilgili hiçbir hadis-i şerifi de yok diyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis-i şerif duydunuz mu diyor. Köpeğin işte idrarı üzerinize değerse veyahut da işte kakası üzerinize değerse şöyle temizleyin, öyle yapın, böyle yapın dediği yok. Ve aynı zamanda biliyoruz ki diyor o dönemde de köpekler vardı, her yerde geziyordu. Allah Resulü Aleyhisselam diyor insanları bu şeyden ne yapmadı? Tahzir etmedi. Uyarmadı diyorlar. Diğer bir görüşte. Bununla ilgili de Şeyh Muhammed el-Useymin rahimallah diyor ki ben bu konuda ortada kaldım diyor. Bu konuya bakıyorum. Şimdi diyor cumhurun görüşüne bakıyorum. Diyor ki aynı onların dediği gibi eğer köpeğin salyasıyla durum böyleyse idrarı ve dışkısıyla alakalı. Min babi evladır diyor. Ama aynı zamanda diyor, öbür tarafın getirdiği şeye bakıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin idrarıyla, işte ne bileyim dışkısıyla ilgili bir yasaklaması yok. Ve köpek o dönemde mescidin içine de giriyordu belki. Evlerin etrafında da geziyordu, sokaklarda da geziyordu. İhtiyacını oraya gideriyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsetmiyordu diye delil getiriyorlar. O zaman diyor ki bu konuyla ilgili Şeyh Hüseyin, ben de diyor bu konuda ne yapamıyorum? Tercih yapamıyorum. Diyor ki o zaman şu şekilde en ahvat olanı, bu durumdan kurtulmanın en güzel yolu nedir? Cumhur ne olarak görüyor bunu? Necis olarak görüyor. Diğer bazı alimler de bunun necis olmadığı hakkında görüşleri var. Diyor ki eğer sen bu köpeğin idrarını yaptığı veya yemek yediği o kabı kullanırsan cumhura göre necis olan bir şeyi kullanmış oluyorsun. Diğerlerine göre necis değil. Senin bu şeyden çıkman için eğer böyle bir şey varsa bunu 7 taneden ilki toprakla olmak üzere bunu yıkarsan bu şeyden de hilaftan da ne yapmış olursun? Kurtulmuş olursun. Böyle yaptığın zaman sana kimse bir şey diyebilir mi? Ne o taraf ne bu taraf. Bu taraf der ki necis olmadı ama yıkadın der. Öbür taraf ne diyor? Necisti yıkadın. Sen bu şekilde bunu yapmazsan diyor bir sürü alimin necis dediği bir şeyi yapmış oluyorsun. Ama bu şeyden kurtulmak için bunu uygularsan diyor kafan ne yapar? Rahat olur. Eğer bu diyor tercih yapamıyorsan ama diyor sen diyor bir tercih yapmışsan o zaman diyor burada hilafa bakılmaz diyor. Ama gerçekten de olay Şeyh Hüseyin'in dediği gibi. O tarafın getirdiklerine bakıyorsun, ikna oluyorsun. Değil mi? İlk söylediğim zaman, cumhurun görüşü bu dediğim zaman herkes diyor ki tamam, bitti. Öbür tarafı getirdiğin zaman delini bakıyorsun, diyorsun ki ya şimdi hani bunlar da boş konuşmuyorlar. O zaman nasıl yapacağız? En güzel çıkış yolu da Şeyh Hüseyin'in getirdiği yol. Burada da Şeyh Hüseyin'in ne kadar büyük bir fakih olduğunu buradan da ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Başka bir faydaya geçiyoruz şimdi. Diyoruz ki köpeğin necasetini temizlemek için toprağın kullanılması gerekli midir? Yani buradaki lafızda ne? Dedik 7 tane yıkanacak. Bir tanesi, birincisi toprakla olacak. Tabi bu konuda da alimler ne yapmış arkadaşlar? İhtilaf etmişler. Bir grup diyor ki topraktan başkası toprağın hükmünü almaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ilk yıkama toprakla olacak demiş. O yüzden diyorlar toprağın zatını kastettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin metninde böyle geldiği için diyorlar ki toprak ve su ikisi asıl temizleyici madde olarak olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunu ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir ki biraz önce de okuduk. İşte değil mi? Köpekten işte şu şekilde yumurtalar geliyor. Öyle oluyor. İnsan yiyor falan midesine geliyor. Oradan kanları, beyni her tarafa ne yapıyor? Karışıyor dedik. Bu toprak da bunu temizliyor diyorlar. Alimler tıp da bunu bugün şey yapıyor. Diğer bir görüşte diyor ki eğer toprak gibi temizliyorsa toprak olmasa da onun hükmünü ne yapar? Alır diyorlar. Delil olarak da diyorlar ki bilindiği gibi kimyevi bazı maddeler sabun olsun veya başka bir şeyler topraktan daha iyi temizleyici özelliğe sahip olan şeyler var. En azından toprak kadar temizleyici özelliğe sahip olan şeyler var. O yüzden diyorlar ki toprağın yerini alıyorsa buradan da diyor kastedilen necasetin izale edilmesi ise bu yapılan şeyler de toprağın hükmünü alıyorsa o zaman diyorlar ki burada onun kullanılmasında bir problem yoktur. Çünkü necasette asıl olan neydi? Hangi durumda kalkarsa kalksın. Değil mi? Ya ister dedik güneş ışınlarıyla veyahut da rüzgarla veyahut da işte ne bileyim buharlaşmayla veya herhangi bir içine başka bir madde katılarak kimyevi bir madde katılarak o necaset oradan izale ediliyorsa dedik ki bu onun için yeterlidir. Diyorlar ki aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunu niye toprak olarak belirtti? Bunun toprakta başkasına olacağını söyleyen alimler. Allah sallallahu aleyhi ve sellem niye burada toprak olarak belirtti bunu? Çünkü diyor o dönemde kullanılan insanların ulaşabileceği temizlik maddesi olarak diyelim. Ulaşabileceği en yakınlarında olan şey topraktı. O yüzden diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastetti. Çünkü buradan kastı diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun zatını. Yani sadece toprakla olur. Toprak olmazsa olmaz. Değil diyorlar. İslam dini kolaylık dinidir. O yüzden etrafında insanların ulaşabileceği bu olduğu için diyorlar ki bu şekilde kişinin toprağın yerini, hükmünü alabilecek işte sabundu veya deterjandı veya başka bir şey de bunu yapmasında diyorlar ki bir beis yoktur. Aynı zamanda aklımıza şu soru geliyor. Burada necasetin izalesinde, yani necaseti izale etmek ibadet mi değil mi? Dedik ya, hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet neydi? Abdest ve gusül. Küçük ve büyük yani abdest ve gusül. Necasetten taharet neydi? Kişinin elbisesinden, bedeninden, bulunduğu yerden necaseti gidermesi. Bunların arasındaki farklardan ne var bunların arasındaki fark? Hadesten taharet ne? Necasetten taharet ne?
Hadesten taharette en belirgin fark niyet şartı var.
Niyet şartı var.
Niyet etmezsen hadesin olmaz. Diğerinde niyet olsa da olmasa da necasetten temizlenilebilir.
O zaman birisi ne diyoruz? İbadet. Diğeri değil.
Temizlik,
ibadet değil. Hangi şekilde dedik? Hatta örnek olarak dedik ki işte üzerine bevül veya herhangi bir şey bulaştı. Dışarı astın, yağmur yağdı. Bu şekilde oradan temizlendi. Sen bunu kastetmediğin halde, niyet etmediğin halde artık biz o elbiseye ne dedik? Temiz, giyebilir. Onunla namaz da kılabiliriz. Her türlü ibadette ne yapabiliriz? Biz o yüzden diyoruz ki eğer necasetten taharette, necasetin temizlenmesi ibadet değil ise, o zaman niyette şart değil ise, o zaman toprağın yerini en az onun kadar temizleyen bir şey varsa o maddenin de toprağın yerini almasında bir beis yoktur. Buradaki, yani buradaki illet ne? Köpeğin yediği o kabın temizlenmesindeki illet ne? Onun necis olması. Onun necis olması olduğu için diyoruz ki bu şekilde toprakta kullanıldığı zaman, toprağın dışındaki başka bir madde kullanıldığı zaman onun hükmünü alır diyoruz. Aynı zamanda burada mesela köpeğin necaseti dedi ki burada kapla ilgili bir şey vardı. Yani hadisin metninde kap geçiyor. Bu kapla ilgili sınırlı mıdır bu necaset? Yani kaba değil de köpeğin salyası elbisemize bulaştı. Veyahut da ne yaptı? Salyası ayağımıza bulaştı. Ayakkabımıza bulaştı. O zaman ne yapacağız?
Yedi kere şartı yoktur
diyorsun.
Burada yemeğiyle alakalı, bağırsak geçmeyle alakalı bir durum var.
Yani kaba münhasır bir şey.
Ha, diyoruz ki buradaki durum kaba münhasır bir durum değil. Yani burada kab için böyleyse, salyası elbisene geçtiyse veyahut da ne bileyim ayakkabına veya da ayağına geçtiyse aynı hüküm orada da ne yapılır? Uygulanır. Sadece burada bir tafsil getiriyoruz. Bir önceki kaideden ziyade olarak. Dedik ya toprağın yerinde başka bir şey kullanılır. Şimdi elbiseye bulaştı. Elbiseyi toprakla yıkadık birincisinde. 7 defa daha yıkadık. Bu şekilde elbiseye zarar verme riski ne var? Var. Eğer bunun yerine başka bir şey oluyorsa dedik ki bu deterjandı, sabundu bilmem neydi. Birincisini bu şekilde sabunlu bir şekilde yıkarsak, onun üzerine 6 defa daha yıkarsak ne oluyor? Bu hüküm necaset. Aynı şekilde bu necaset kalkmış oluyor. Yani sadece kaplarla sınırlı olmadığında ne yaptık? Burada anlamış olduk. Aynı zamanda buradaki mesela diyor ki Allah sözü hem eğer köpek sizin yediğiniz kaptan, sizin kaplarınızdan yerse işte onun temizliği böyledir diyor. Buradaki köpekten kasıt ne? Yani buradan köpekten kasıt işte siyah köpek mi, beyaz köpek mi, büyük köpek mi, küçük köpek mi, av köpeği mi, işte ne bileyim çoban köpeği mi? Hangi köpek kastediliyor burada?
Hepsi
kastediliyor. Burada ne yapmıyoruz? Bir ayrım yapmıyoruz. Buradan kasıt bütün köpek cinsi dediğimiz bütün o hayvanların küçüğüyle, büyüğüyle, siyahıyla, beyazıyla, çoban köpeğiyle, av köpeğiyle hangi köpek olursa olsun bu hükmün içine ne yapıyor? Giriyor.
İşte bu avlarken köpek gidip vurduğunu gelip getiriyor mesela.
Orada da
düşüyor.
Evet. Şimdi bak burada da güzel bir tafsil getirdin elime. Şimdi o zaman kaplarda böyle köpek ağzıyla bunu getiriyor, o yakaladığı hayvanı getiriyor. O zaman nasıl olacak? Yani şimdi o yakaladığımız hayvanı toprakla bir kere yıkayacağız. Sonra 7 kere de suyla mı yıkayacağız? 6 kere de suyla mı yıkayacağız? Ha, burada diyoruz ki buraya da ilgiliyle Allah-u Teala bunun bize köpekle avlanmanın, bu şekilde avlanmanın caiz olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselam da aynı şekilde değil mi? Sahabeler bu şekilde avlandıkları zaman Allah Resulü Aleyhisselam diyor mu onlara? Köpeğinizin getirdiği avı bu şekilde yıkayın. Demiyor. O zaman diyoruz ki burada Allah-u Teala bunu izin verdiği için bu hüküm ne yapar? Bunun için geçerli olmaz. Getirdiği bu hayvan için geçerli olmaz. Bundan şey aynı şunun örneğinde olduğu gibi. İnsan zaruret halinde aç kaldığı zaman içki içse Allah ona bunu izin vermiş değil mi? Veya domuz eti yese. Bunun ona zararı olur mu? Bedenine olmaz. Allah bunu ne yaptıysa zaruret halinde sana bunu yemeyi izin verdiyse Allah-u Teala sana zararı olan bir şey ne yapmaz? İzin vermez. Demek ki insan zaruret halinde o açlık ölüm döşeğinde veya da ölüm şeyine geldi. O anda yerse ona ne yapmaz bu? Zarar vermez. Ama normal bir zamanda yaparsa bunu bu ona zarar verir. Bu da diyor aynı şekilde bunun gibidir. Yani köpek normalde köpekle avlanmak bize mübah kılındıysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem köpekle avlanmayı yasaklamadıysa bunu nehyetmediyse, inkar etmediyse aynı şekilde diyoruz ki o köpeğin o salyası bu şekilde ne yapmaz? O şeyleri yapmamızı gerektirmez. Çünkü bu iş uzar. Köpek onu yaptıysa böyle hayvanı sürttük şey yaptık. Anladın mı? Hayvan da heder oldu. Yakaladığın hayvan da heder oldu. Bu şeyden istifade edemezsin. Allah söylesen böyle bir hüküm olsaydı ne yapardı? Muhakkak ki bize bunu bildirirdi. Buradan çıkardığımız başka bir faide de köpeği yemenin haram olduğu. Çünkü asıl itibariyle necis dedik. Aynı zamanda köpeği yemenin haram olduğunu da buradan çıkartıyoruz. En son faydemizi zikrediyoruz. Diyoruz ki köpeğin necaseti 7 kez yıkanması, yani köpeğin necasetindeki o sana bulaşan elbisene, kabına artık nereye dediyse buradaki necasetin 7 kez yıkanması taabbudi bir durumdur. İbadetle alakalıdır. Allah Resulü sen bunu 7 kez yıkayın dediği için bunu ne yaparız biz? 7 kez yıkarız. İşte 3'te temizlendi, 5'te temizlendi, 6'da temizlendi, 7'yi yıkamayayım demeyiz. Bu ibadetle alakalı bir kısımdır. İbadetle alakalı bir durumdur. Bunun temizliği böyle olduğu için buradaki sayı taabbudidir. Yani bu sayı üzerinde ne yapmamız lazım? Uygulamamız lazım. Belirlenen sayı budur. Temizlik ancak bu şekilde olur. Bununla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yine kendisinin bu hadisi rivayet eden sahabinin kendi verdiği fetvalarda işte 3-5 kez yıkandığı zaman olacağıyla ilgili rivayetler var. Bazı alimler bunların zayıf olduğunu söylüyor. Bazı alimler de diyorlar ki yani biz burada sahabenin verdiği fetvaya değil de bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı nasa bakarız. Eğer nasta gelen 7 ise biz bununla kalırız. Sahabenin verdiği o fetva ne yapmayız onu? Almayız diyor. Diyorlar ki önümüzde nas var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü var. O verdiği bu fetvada hata etmiş de olabilir. İsabet etmiş olabilir. Ama nas da böyle bir durum yok. Eğer Allah Resulü böyle bir şey söylediyse bunda hata etme gibi bir ihtimali yok. Dedik ki en son şunu da açıklayalım. Necaseti ne yaptık? 3'e ayırdık. Bir mugallada yani köpeğin o dediğimiz o büyük necaset dedik ya. En büyük necaset diyelim ona. Ondan sonra bir de mukaffafa yani hafif olan necaset var. Bir de ikisi arasında kalanlar var. Bunlara örnek vererek açıklarsak köpeğin necaseti deminden beri bahsediyoruz. Anlaşıldı. İkincisi ikisinin arasında küçük olan necasete geçelim. Küçük olan necasette ne? Mesela erkek çocuğu, ufak erkek çocuğu hala anne sütünü emiyor. Onun bevli, idrarı küçük necaset sınıfına giriyor. Yani o elbiseyi komple yıkamaya gerek yok. Oraya su serptiğimiz zaman bu şekilde ne yapıyoruz? Onun necasetinden kurtulabiliyoruz. Ve aynı zamanda bunun başka bir çeşidi de medi. Yani kişinin cimadan önce veya şehvet durumunda kendisinden çıkan o sıvı var ya, mezi de bu hükme giriyor. Onun temizliği de aynı çocuğun bevlinde, idrarında olduğu gibi. Yani büyük necaset için ne dedik? Köpeğin necaseti. Küçük necaset için ne dedik? İkiye ayırdık. Erkek çocuk. Buna dikkat ediyoruz. Erkek çocuk. Kız çocuğu girmiyor bunun içine. Erkek çocuk. Ve hala annesinin sütünü emiyor. Arada yemek yemiyor. Ne zaman o çocuk yemek yemeye başlarsa artık onun bevlide ne oluyor?
Necaset
oluyor. Ve dedik ki ikisi arasında kalanlar. Üçüncü kısımda. Büyük, küçük dedik. Bir de ikisi arasında kalanlar. Bunlara da geri kalan bütün necasetler giriyor. Yani arada başka ne necaset varsa bak. Büyük olan bu. Küçük olan da bu ikisi. Arada necis olan ne varsa bu ikisinin arasındaki kategoriye giriyor. Hatta ne diyoruz? Domuzun necaseti de bunun içine giriyor. Yani işte domuzun necaseti de. Hatta bazı alimler bu şeyi, domuzu buna kıyas ediyorlar. Diyorlar ki işte köpekte durum böyleyse domuz ondan daha pis bir hayvan. Kendi dışkısını, pisliğini yiyen, işte ne bileyim kendi dişisini kıskanmayan, daha kötü vasıflara sahip. Eğer köpekte böyleyse diyorlar, onun necasetinde temizlenmek için de ne diyorlar, aynı hüküm geçerlidir. Ama diyoruz ki bu görüş yanlış bir görüş. Domuzun necaseti bu iki saydığımız büyükle küçük arasında kalan o necaset kısmına giriyor. Onun temizliği neyse, ne zaman izale oluyorsa onu o şekilde yıkadığın zaman veyahut da başka bir şekilde nasıl kalkıyorsa ortadan o şekilde kalkmış oluyor. Sadece köpeğinkisinin farklı bir durumu var. Annesini emen erkek çocuğun, daha yemek yemeye başlamamış çocuğun, bir de mezinin farklı bir hükmü var. Bu ikisi arasında kalan bütün necasetler o sınıfa giriyor. Ve konumuzu bu şekilde burada bitirelim. İnşallah Allah nasip ederse şey yapacağız, hacca gitmeyi düşünüyoruz. Dersimiz bugün son veriyoruz. Haçtan sonra döndüğümüz zaman inşallah Yunus Hoca ile beraber Arapça derslerine ve Bulugul Meram derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Buyur.
İstinca, yani yıkadığın su bir yere damlarsa, mesela pantolona, evet, yıkanması gerekir mi o damlayan yerin diye.
Yani Şeyhülislam aynı şekilde bunu da şey olarak zikrediyor. Yani böyle ufak çapta bu şekilde sıçramalar şeyler, insan diyor bundan mükellef değildir bu tip şeylerde. Yani necasetin böyle azı üstüne sıçradı. Mesela eski dönemde biliyorsunuz insanlar işte eşeklerin üzerinde falan, atların üzerinde şey yapıyorlardı. Biz biliyoruz ki eşek eti yenilen hayvan olmadığı için necaset şeyi, idrarı veya kakası ne? Necis olan bir şey. Ama o işi idrarını yolda giderken yaptı. Senin üzerine de damlalar sıçradı. Sen bundan sorumlu değilsin diyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Çünkü olay bu duruma geldiği zaman ne oluyor? Vesveseye
yol açıyor.
Yani senin bu durumun ne yapıyor? Vesveseye yol açıyor. Bundan kurtulman için buradaki necaset ne? Cüz'i bir şey. Fazla önemsenecek derecede bir şey değil. Üzerine sıçramalar var. İşte insan bundan başlayınca ne yapıyorsun? Buraya mı geldi? Oraya mı geldi? Komple pantolonu yıkıyorsun. İşte onu yıkıyorsun. Elbiseni yıkıyorsun. Bunu yıkıyorsun. Daha sonradan ne oluyor sendeki bu şey? Vesveseye dönüşüyor. Artık bir abdest alırken yarım saat ağzıma iki kere mi yaptım, bir kere mi yaptım? Yüzümü yıkamış mıydım? Başımı meshetmiş miydim? Ayağımı yıkamış mıydım? Bu seni ne yapıyor? Şeytan bu şekilde alıp götürüyor. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki bu şekildeki sıçramalar, bu tip ufak şeylerde inşallah diyor kişi bundan sorumlu değildir.
Damladığına şahit olsa dahi değil mi?
Yani o sıçramalar şahit olsan dahi bunda inşallah bir şey yok. Başka sorusu olan?
Peki köpek sokakta giderken aradan fırladı, bizim pantolonumuzda
değdi.
Süründü gitti.
Tamam, o elbiseyi ne yapman lazım?
7
kere yıkaman lazım.
Yani onun salya şartı yok.
Deminden dedik ya, cumhurun görüşü neydi bu konuda? Köpeğin bütünüyle necis olduğuydu. Hatta ne dedik? Bu konu alimler arasında neredeyse icma olacak kadar güçlü bir kuvvet olduğuydu.
İşteyiz. Bir tane pantolonumuz var. Ona da köpek değdi. Bir geri dönme, eve dönme gibi bir durumumuz da söz konusu değil akşama kadar.
Yani artık onu ne orada yapacağız? Bir şekilde dedik ya, toprakla sen bunu yapamıyorsan bile o köpeğin değdiği yeri ne yapacaksın? Deterjanla birincisi deterjanla karışık bir şekilde yıkayacaksın o kısmı. Daha sonradan ne yapacaksın? Onun üzerine 6 defa da su döküp orayı yıkayacaksın.
Evet.
Yani ondan kurtulmaktan başka bir
yok,
şeyin yok yani.
Kurtulma değil.
Yok yok, ondan kurtulmaktan kastım şu. Yani bu senin elbisene bulaştı. Aynı şekilde sen bir yere oturdun, bir kalktın üzerine şey bulaştı. Hayvanın pisliği mesela. Tabi bu eti yenmeyen hayvandan bahsediyoruz. Pisliği bulaştı. Elbisende görüyorsun, biliyorsun. Bu necaset. Dedin ki ya şimdi ben bunu nasıl temizleyeceğim? Bu şekilde namaz kılayım. Desen olur mu? Mümkün değilse dedi ki bak köpeğin necaseti necasetler arasında en ağır, en büyük olan necaset. Eğer böyle bir şey durum hasıl olduğu ise ne yapacaksın? Bundan izale edeceksin bir şekilde.
Kaza ederim gibi bir şey diyemezsin.
Yok öyle bir şey diyemezsin zaten. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hocam şimdi siz anlaştı ya şimdi bulaşık makinesi yıkıyor. O durumda nasıl?
Kere,
bulaşık makinesi. Güzel bir soru. Birincisi öyle şekilde deterjanlı olduysa üzerine 6 kere daha yıkarsın. 7 olur. Birinci şekilde deterjanlı şekilde yıkamış oldun.
Bulaşık makinesi ester yani. Kaç altında payı?
Yani o işte bir özel bir soru. Aslında sormak lazım. Bu konuyla ilgili fetva verme şeyinde değiliz. Güzel bir soru aslında.
Çamaşır makinesi soracak.
Yani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bu hükmü yerine getirir mi? Bunda alimlere sormak lazım.
Gittiğin zaman sonra insan tuvaleti devrettikten sonra yani tarif yaptı. Beklenmesi lazım mı yoksa orada mı şey vesvese
sıçramak bile gerekiyor.
Yani kanaldan
eğer hala geldiğini biliyorsan
hissediyorsun mesela.
Yani bunu yakini olarak biliyorsan orada beklemen daha eftal bir şey. Çünkü bazı insanlar bunu biliyor yakini olarak. Adam diyor kardeşim beklediğim zaman geliyor yani biliyorum ben. Veya kalktığım zaman.
Nerede bekliyoruz ama?
Ya tuvaletteyken mesela.
Tuvaletteyken başladım. Öbür adam pantolondan çekiyor. İşte abi onu diyor.
Birkaç adım yürüdüm falan. Kardeş dedik ya biz de eskiden öyle yapıyorduk. Zıplıyorduk, hopluyorduk, işte koşuyorduk falan diyor. Ama bu vesvese de dedi. Direkt tuvaletten çıktın hemen gel abdestini al. Ama ben mesela abdestimi alsam insan hissediyor mesela kanaldan.
İşte eğer öyle az bir şeyse abi bu şey hükmüne girmez. Yani bu şekilde az bir şeyse ama sen bayağı bir şekilde geliyorsa artık o kemmiyet. Yok o inşallah şey olmaz. Selesil bövül diyorlar bunlara. Bazı adamlar tutamıyor ya. Bu şekilde adam o tip adam tutamıyor. Aynı o hükme girer yani.
Tamamen temizlenmemesi durumda. Yani bir damla çıksa bile abdest aldıktan sonra bozulmaz mı abdest?
Nasıl?
Ya
öncelikle dedim ya sen bunu oturduğun zaman tuvalete ihtiyacın giderdiğin zaman belli bir süre beklersin. Taharetini alırsın. Aha, artık kalktıktan sonra hala geliyorsa bu insanı vesveseye götürür. Hala geliyor mu geldi mi bir damla geldi o ne oldu bu ne oldu. Bir daha şey yapayım mı elbiseyi değiştireyim mi onu olayım mı bunu olayım mı derken ne yaparsın bu şekilde vesveseye kapılmış olabilirsin yani. Yani.
Yani
o az miktardaki olan şey bu anlamda tesir etmez. O yüzden bu şeylerden kaçınmak lazım yani. Tamam o zaman o kadar beklemen daha iyi yani. En azından kalbin
abi,
rahat eder. Şunu bitirelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve tuğbu ileyk.